Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında kendi içine giderek daha fazla kapanan iktidar partisinin ortağından bahsetmiyorum. O da ayrıca kendi içine kapanmış durumda ama anlatılan yalanları artık dışarıdaki insanları değil birbirlerine söylemeye başlamalarından hareket ettik ve çok temel bir gerçeklikten yola çıkarak bir şey konuştuk. Sadece un fiyatının 15 günde fırıncıların kullandığı ekmeklik un fiyatının %80 zamlanmasının sonucunda atılan yalanlarla onları kıyaslamaya çalıştık. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Benim ricam şu anda başlayan yayını sosyal medyada paylaşmanız, insanları da çağırmanız. Gazetelerde ne var? Onu ben size göstereceğim. Yani anlatacağım size, siz kendiniz düşünün. Ama anlatılmayanlar bölümü bugün için de önemli. Çünkü mesela bundan 5 sene önce yine 22 Kasım tarihinde yayınlanan bir kanun hükmünde kararnameyle çok sayıda kamu görevlisi, ki bunların arasında yazıp çizen, aydın sorumluluğu taşıyan insanlar hepsi ama hepsi bir kanun hükmünde kararnameyle dorandı. Okullarından, öğrencilerinden ayrıldı ve o KHK'nın ardından Türkiye biraz daha eğitsel anlamda yoksullaştı. Mesela bugün onun yıl dönümü. Bu yok gazetelerde. Bunun üzerinde çok fazla tartışmıyor insanlar. Ama Biyanet'te Bülent Şık bugün de paylaşmış yazısını. Özellikle okumanızı rica ediyorum. Çünkü orada insanların seçtikleri yolla aslında varlıklarını nasıl devam ettirdikleri, yok öyle hani tepenizde böyle dong diye bir gong vurup sallayan, kiri silkeleyen grup olarak değil. Siz kapatın gözlerinizi, uzanın matlarınızın üzerine, rahatlayın falan. Bundan bahsetmiyorum. Seçtiğiniz yol sizi var edecek. Orada Bülent'in söylediği, kimin yanında durmayı tercih ettiği, insanların varlığını yönlendiren bu. Türkiye'de şöyle çok ciddi bir sorun var. İnsanlar ahlakçılığı ahlaklılık zannediyorlar. Daha doğrusu bu pompalanıyor. Oysa bahsedilen şey başkasının özellikleri üzerinden kendine daha yukarıda bir yer tespit etmek. Yani işte kızlarla erkekler bir arada oturmasın diyerek kendisinin aslında ne kadar ahlaklı olduğunu anlatıyor. Alakası yok bu ahlakçılık aslında. Ve oradaki kötü örnekler bir takım hırsızlıkların perdesi olarak korunuyor Türkiye'de. Bülent Şık'tan bahsettik. Ahmet Şık'ın söylediği gibi milliyetçilik yalanları arkasında, bayrağın arkasına saklanacak, kitabın arkasına saklanacak çok sayıda hırsızlık ve yalan biriktiriliyor böyle olduğu zaman. O nedenle de işte insanların var olmayı seçtikleri yol aslında düzenlerini de gösteriyorlar. Bu hafta, başladığımız hafta önemli bir hafta. Çünkü bir yandan da şöyle bir şey yaşayacağız biz Türkiye'de. 700 hafta boyunca kayıp evlatlarının, sevdiklerinin, yakınlarının sadece kemiğini bulabilmek için Galatasaray Meydanı'nda toplanan cumartesi annelerinin duruşması var. Çarşamba günü, ayın 24'ünde. Neden yargılanıyor bu insanlar biliyor musunuz? Toplantı ve gösteri yürüyüş hakları bok püsür yasasını ihlalden. Oysa anayasal bir haktan bahsediyoruz. Orada şiddet içermediği sürece önceden haber vermeksizin tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının sahip oldukları bir hakkın çiğnenmesi varken polis eliyle çok büyük şiddet uygulanarak bir yandan da bu insanlar yargılanıyor. Ama burada bahsedilen, demin de söylediğim gibi, anayasal bir hak. Oysa şimdi burada ayın 24'ünde Çağlayan Adliyesi'nde görülecek, sabah saat 10'da duruşma öncesi bir açıklama yapacaklar. 10.30'da duruşma başlayacak bu çarşamba. Ya burada aslında yargılanan şey anayasaya insanların inancının iktidara uygun olup olmadığı. Sadece bu kadar. Çünkü anayasada yazan şeyi aptal olmayan hepimiz anlıyoruz ama uygulamaya geçildiği zaman elinde iktidar polis gücünü de tuttuğu, kolluk kuvveti gücünü de tuttuğu için istediği yerinden doğrayabiliyor. İlk yayında konuştuğumuz Adem Hoca'nın, Adem Sözüer'in sözü bu yüzden önemli. Yani hakim savcı sınavına giren on binlerce insan arasından ilk yüze girmiş bir öğrencisinin elenmesinden mülakatta duyduğu rahatsızlığı anlatıyordu ya, işte gideceği yer burası. Bakın çok basit bir örnek. Bu ülkenin İçişleri Bakanı aylar önce bir siyasetçinin bir mafya liderinden ayda 10 bin dolar maaş aldığını söyledi ve ben bunu savcıya anlatacağım dedi. Siz bunu soran bir savcı gördünüz mü? Bugün Türkiye'de hiçbir savcının çıkıp ben görevimi layıkıyla yapıyorum demesi mümkün değil kardeşim. Bu var ortada ya. Ya söyleyen İçişleri Bakanı kardeşim. Bak sıradan bir insan olsa ben söylesem, sıradan bir ölümlü olarak ben söylesem beni sallama, ben alışkınım buna. Ama İçişleri Bakanı söylemişken hareket etmiyorsun sen. Burada görevi ihlal suçu yok mu? Ya açıkça bir ülkenin İçişleri Bakanı diyor ki kardeşim, bir mafya lideri bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar maaş veriyor. Bir insan evladı merak edip sormaz mı ya? Sormadı. Sormadı kardeşim. Gitme sen Kolombiya'dan gelen 4,9 ton kokain nereye gitti falan. Tamam buna girme. Eyvallah. Ya İçişleri Bakanı'nı salla bari. Adam bir şey anlatıyor. Aylar geçti üzerinden. Kardeşim sen savcıyım diye çıkıyorsun oraya. Senin unvanının önünde bak başka hiçbir meslek grubunda olmadığı şekilde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Sen Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Savcısısın. Merak etmiyor musun hiç? Kimdir ulan bu? Bak ben bunun için okudum. On binlerce insan arasından sınava girdim. Hakkımla savcı oldum. Ya benim işim bu demiyor musun güzel kardeşim? Bu kadar mı bağladı iktidar elini kolunu herkesin? E böyle bir durumdan demokrasi çıkartılabilir mi? Ha, çıkartılırsa cumartesi annelerinin hali de çıkartılır. Çarşamba sabah saat 10.30'da Çağlayan Adliyesi'nde duruşması var. Yargılanan Türkiye Cumhuriyeti anayasasıdır kardeşim. Kimse sağına soluna bakmasın. Kafayı kaldırıp ıslık çalmak falan kimseyi kurtarmaz. Anayasa yargılanıyor burada. Daha ötesi var mı ya? Anayasal bir hakkın kullanımı. Kimse çıkıp şunu söyleyemiyor mesela. Cumartesi anneleri etraflarından geçen insanlara şiddet uyguladılar diyebilecek bir tane baba yiğit var mı? Yok. Olmadı çünkü öyle bir şey. Camide içki içtiler yalanı kadar büyük bir yalan olur bu. E nasıl yargılanıyor bu insanlar? Ya suç yok kardeşim bak suç yok. Neden yok biliyor musun? Bunu hukukçu olmayan biri, sıradan bir fani, bir ölümlü ben bile anlayabilirim. Anayasada yazıyor çünkü. Şiddet içermediği sürece önceden haber vermeksizin her türlü gösteriyi, yürüyüşü, toplantıyı yapmaya hakkı vardır Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının diyor. E bu ne? Anayasa yargılanıyor ya. Ya Türkiye'de hiçbir hakim savcı rahatsız olmuyor bundan kardeşim. Ondan sonra ben görevimi yapıyorum diyorsun. Yapmıyorsun. Yapmıyorsun. Ben değil. Senin görevine başlarken sadakat yemin ettiğin anayasa söylüyor bunu. E nasıl oluyor? Bilmiyorum kendi içinde düşün. Çarşamba sabah saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının geçerli olup olmadığı değerlendirilecek İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde. 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Merak eden hakimler, savcılar bakabilir oradan çıkacak karara. Ama çıkacak karar her ne olursa olsun oradaki evlatlarının, sevdiklerinin kemiğini arayan 700 hafta boyunca her türlü olumsuzluğa rağmen orada sadece bir umut için direnen insanlar olmayacak, anayasa olacak yargılanan. İçinize sindiriyorsanız bir hukukçu olarak söylenecek çok fazla bir şey yok. Ama bugünler geçecek güzel kardeşim. Bak bugünler geçecek. Emin ol geçecek. Çünkü geçmeyeni icat edilmedi daha. Öyle bir şey yok. Dünya da çok büyük faşizmi yaşadı, ülkeler de çok büyük faşizmi yaşadı. Ama hepsi bitti, hepsi bitecek. Ve o gün geldiğinde sen çocuğunun gözünün içine bakabilecek misin ya? Bana bunu söyle. Ben hukukçuyum diyebilecek misin? Bak yaşıyor olursam sana bugünden söz veriyorum, yalan söylüyorsun diyeceğim ben de sana. Gözünün içine bak o çocuğun. De ki ben savcıyım kardeşim. Ben Türkiye Cumhuriyeti savcısıyım. Ve ben ülkenin İçişleri Bakanı'nın böyle bir iddiasının araştırılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü hukuk bunu gerektiriyor. Kanun bunu gerektiriyor. Yapsana. Aylar geçti üstünden ya. Aylar geçti. Bir çapsız ortaya çıktı adıyla, sanıyla, fotoğrafıyla. Bir suçun başındaki adam tarafından paraya bağlanıp otelinde ağırlanmış. Çakal kaçtı ve ne dedi? Avukatlarıma talimat verdim. Soruşturma şey isteyeceğiz zaten. Aylar geçti üzerinden. Nerede bu? Çok iyi biliyor çünkü. Araştırmayacak ki. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına onlar riayet etmek zorunda değil. Bizler için, sıradan faniler için geçerli bu. Bak bu işte iktidarın gitme gerekçesi bu. Güzel kardeşim. Hiçbir zulüm ilelebet bir topluma esir alamaz. Mümkün değil. Ve burada çok büyük cesaret falan gerekmiyor. Ya sadece işini yap, işini. Merak et ya. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı böyle bir ihbarda bulundu. İhbardır bu ya. Hiç rahatsız olmadın mı? Hiç. Mesela arada masanda otururken gözün diplomana takılmıyor mu ya? Ben kimim, neyim? Bak Bülent Çık gayet rahat söyleyebiliyor. Ben 5 sene önce neredeysem orada duruyorum kardeşim. Ben bu yolu seçtim diyor. Sen diyebiliyor musun? Vallahi yani bir şey söyleyemem. Senin sorunun. Ama sadece şunu bir kez daha söylüyorum. Bugünler geçecek ve o gün geldiğinde yaşıyor olursam ben sana görevini yapmadın demeye devam edeceğim. Bundan emin ol. Hala içine sindirebiliyorsan devam et. Yani ihbarı yapan İçişleri Bakanı olmasa anlayacağım. Diyeceğim ki ya ciddiye almadı. Almadı kardeşim. ciddiye almadı. Sıradan insanlar gün içinde 5000 tane böyle ihbar alıyorlar. Tamam, bunların hepsine eyvallah. İçişleri Bakanı ya. Daha artık ötesi bence yok. Bence yok. Ama hukuka bağlayayım martavalı falan anlatmasın kimse kimseye artık. Türkiye öyle bir hale geldi ki bir anda dünyanın böyle en pespaye grubu var. Pespaye artık gerçekten yerle eksan olmuş. Ya bir köpeğin kakasından medet umuyor ya. Adam cebinde bok taşıyor, bok. Daha ötesi var mı? Sadece çamur atabilmek için. Artık bu hastalık falan değil. Onun için bak yırtına yırtına söylüyorum. Çok mutluyum insanlar o noktaya geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bundan sonra yapacağı siyasal seçim iyilerle kötüler arasında olacak. Bunun için bağırıyorum. İyiler var, kötüler var. Bu kadar net. Cebinde bok taşıyıp bir köpek üzerinden İstanbul'la kaybettiği yerel seçimin rövanşını almaya çalışan bir alçak var karşında. E sen burada tarafını çok rahat seçebilirsin bence. Yani her şeyi bırak, bir tanesi kokuyor ya. Bir tanesi kokuyor kardeşim. Hiç rahatsız olmuyor musun? Anam baban hiç öğretmedi mi sana ya? Hiç. Ya kedi bile yaptıktan sonra üstünü kapatıyor hacı. Üstünü kapatıyor. Sen rahatsız olmuyorsun. Herif cebinde bok taşıyor. Kameraya yakalanmasa ne olacak? Ne olacak? Vallahi ben çok merak ediyorum. Ne olacak? Bir tane köpeğe çamur atacaksın. Diyeceksin ki toplu taşıma araçlarına biniyor. Öyle pis, böyle kötü, şöyle rezil falan. E ama yakalandı. İktidarı yalamalara doyamayan tipler televizyon ekranlarında maaşlarına zam istiyorlar ya. %40 diyor enflasyon diyor. Bana da %40 zam yapılsın diyor. Bana anlatma, patronuna yap onu. Patronuna yap. Ağlayacaksan git ona ağla. Anlattığın yalanları da söyle. Ya böyle yalanlarla buraya kadar getirdik. Hanımefendiye çok yakınım diye cep telefonu mesajım yakalandı falan benim. Ama ben %40 zam istiyorum. Sebep %40 enflasyon var. Çıkıp bağırsana bunun için. Desene %40 zam var. Bülent Çık'ın yazısı, Biyanet'teki yazısı bu yüzden önemli işte. Ya tarafınızı seçin kardeşim. Tarafınızı seçin ve zor değil seçmek. Siyasal tercihiniz falan bırakın onları. O da anayasalak. Cumartesi annelerinin aradığı anayasalaktan hem de. Hiç kimse seni oyundan dolayı sorgulayamaz kardeşim. Kime istersen ona oy verirsin. Kime istersen, hangi lider istersen onun peşinden gidersin. Ama bu olayda bunu yapamazsın. İyilerin mi, kötülerin mi yanında olacaksın? Bu kadar basit. Kalanları geç. Sonuna kadar o oyun, tek oyun, benimki kadar muteberdir. Hiç kimseye bunu açıklamak zorunda da değilsin ayrıca. Ama burada tarafını çok net göstermek zorundasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları taraflarını göstermek zorundalar. Bağlı oldukları hukuk bunu emrediyor. Ya diyorum bak, bunu söylemekten yılmayacağım. Ulan beni sallama kardeşim, beni sallama. Ben sıradan bir adamım. Ya İçişleri Bakanı, daha ne olabilir yani? Kolluk kuvvetleri elinde. Yetkilerin tamamı onda ve böyle bir ihbarda bulunuyor. Ya biriniz merak etmediniz mi ya? Sonra diyeceksin ki ben hukuk adamıyım. Yalan söylüyorsun. Böyle hukuk insanlığı olmaz. Ya kendi içine sindirmen lazım önce güzel kardeşim. Kendi içine sindirmen lazım ya. Demen gerekiyor ki bir dakika ya, bir dakika, benim işim bu. Ayrıca bugün görevdeki İçişleri Bakanı söyledi bunu. Kimdir bu ya? Bulalım. Ayıklayalım bu insanı. Toplumun iyilerinin arasından ayıklayalım. Bunu yapmanın yolu da çok kolay. İçişleri Bakanı ne dedi? Savcı çağıracak, ben savcıya söyleyeceğim. Yalan mı? Çağırmadıysa savcı ne yapacağız? Kime söyleyeceğiz? Mesela İçişleri Bakanı'na bugün söyleseler, sorsalar. Ya siz aylar önce böyle bir şey dediniz. Ne oldu? Ne diyecek? Ben sana söyleyeyim. Hiçbir savcı çağırmadı ki diyecek. Hiçbir savcı çağırmadı ve doğru söyleyecek. Hiç dokunmuyor mu bu gururunuza, onurunuza? Vallahi benim dokunuyor ya. Ben bir hukukçu değilim ama çok dokunuyor gururuma. Onun için işte Türkiye'de diyorum ya, insanlar ahlakçılığı ahlaklılık zannediyorlar, yanılıyorlar. Sürekli olarak örnek gösteriyorsun. İnsanların bacak arasından örnek gösteriyorsun hem de. O onunla beraber, bu bununla sevişiyor falan. Kaka diyorsun. Sonra herifin teki cebindeki boku çıkartıp tramvaya koyuyor. Hiç rahatsız olmuyorsun. Hiç rahatsız olmuyorsun. Bu nasıl bir manyaklık demiyorsun. Öbür taraftan bunların hepsini geç. Öbür tarafta İçişleri Bakanı bir suç ihbarında bulunuyor. Hiçbir şey yapmıyorsun. Yapabileceğim bu. Bak güzel kardeşim, ömrüm oldukça Nefes alabildikçe, bu can bu tende durdukça, vallahi billahi gözünün içine bakarak söyleyeceğim işini yapmadın diye. Çünkü burada bahsedilen şey senin işin ya. Yani birinin senden ricası falan değil. Ya ne olur geçerken işte bana da iki ekmek al falan demiyor insanlar. Bu senin işin. Onun için varsın. Adını vererek söylüyor İçişleri Bakanı. Bir savcı çağıracak diyor. Ben de savcıya gidip açıklayacağım. Yalansa yalan de ya. Yo öyle bir şey demedi de. Ben de özür dileyim. Şerefsizim özür dileyeceğim ya. Hayır öyle bir şey demedi de. İspatla ben dediğim ki ya ben yaptım kardeşim. Ben kötüyüm ya. Ben kötüyüm lan. Ben uyduruyorum. Dayanamıyorum ben. Ben uyduruyorum böyle şeyleri. Bugün gazete Pencere referans düzeni değişmeli yeter artık manşetiyle çıkmış. İlk yayında anlattım. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Doktor Adem Sözer bir öğrencisi üzerinden örnek veriyor. 21.470 kişinin katıldığı hakim savcı sınavında ilk 100'e giren öğrenci mülakatta elendi diyor. Bu referans sistemi bitmeli. Hoca referans sistemi demiş buna. Referans falan değil. Torpil düzeni bunun adı. Torpil düzeni. 5000 liralık atkısını savundu. Bak günün en mancınık haberi. Neden böyle? Bazılarınız rahatsız olacaksınız. Türkiye ekonomik kriz nedeniyle yoksulluğu tartışırken AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci asgari ücretin iki katı değerinde atkı kullanmasını savundu. Eleştirenleri de azgın azınlık diye niteledi. Valla parasını nereden kazandığına bağlı. Yani parasını kazanıyorsa siyaset dışında kendi geliriyle, kendi emeğiyle bir şey yapıyorsa... Bana ne isterse 5 bin liralık atkı takar, isterse 30 bin liralık don giyer. Kimseyi ilgilendirmez bu. Ama sen halka büyük masallar anlatıp insanları 2825 lira 90 kuruşa mahkum eden bir zihniyetin temsilcisiysen bunu yapamazsın işte. Azgın azınlıkmış. Kimin azgın olduğu tartışılır. Sen bunu yapamazsın güzel kardeşim. İnsanlara büyük hikayeler anlatıyorsun. Anlatsana. Ben bu atkıyı satıyorum. 5500 liraya da değil ya. Atkıyı 3000 liraya veriyorum. 2 asgari ücret diye 1500 lira paylaştıracağım. Yapsana. Ama asgari ücretliler sizin partiden olmasın. Yapamazsınız gerçi ama sizden olmayan hiç kimsenin hayat hakkı yok sizin için. Korkuya mahal yok, çözeceğiz inşallah. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazara giderken bir fotoğrafını paylaştı sosyal medyada. Bu arada... Ya yayın arasında çok fazla mesaj gelmiş. Arkadaşlar çok özür dileyerek söylüyorum. Gerçekten bu başka türlü değerlendirilemez. O 3 V'liyi benimle paylaşmayın. Yapmayın bunu. Hani ne kadar tepeden bakıyor insanlara ya. Ha ha diye gülen böyle bağdan bahçeden yayın yapan tip var ya 3 V'li. O bozulmuş buna. İsmail Saymaz haberi paylaşmış. O da altına ne büyük haber falan yazmış. Ne bekliyordun? Ne bekliyordun ki? Şu anda Türkiye'de yoksulluk o kadar artmış durumda ki yoksulluğa yakın olan yoksulluğu yaratandan çok net şekilde ayrılıyor zaten. Bak bunun için ben sana söylüyorum kardeşim. Linç girişimine uğradı Kemal Kılıçdaroğlu. Meral Akşener'e saldırıldı ama buna rağmen iddiayla söylüyorum çarşıya pazara sadece ikisi girebilir. Hadi denemesi bedava ya. Denemesi bedava. 5500 liralık atkılı arkadaş çıksın. Herhangi bir pazara bak benim doğup büyüdüğüm yer çok da güzel pazardır ha. Maltepe pazarına pazartesi günleri kurulur. Bugün pazartesi. Bugün akşamüstü gitsin desin ki ben AKP, MKYK üyesi bilmem kimim. Allah aşkına bir git. Hayatının hatasını yaptı. Zenginlikle bu ülkenin sıradan insanları arasındaki o köprüyü atarak, onları açlığa yokluğa mahkum ederek, kendi seçmenini de yoksullaştırarak hayatının hatasını yaptı Erdoğan. Hayatının hatasını yaptı ve bunun geri dönüşü yok. Çünkü herkes aynı yoklukla yaşayacak. Bunun için şöyle direnmeye çalışıyorlar. Büyük dini yalanlar atıyorlar. Söylüyor ya işte yani. AKP'ye diyor partiye oy vermek dinen de caizdir. Niye? Çünkü diyor sen onu destekleyerek iyiliğe yol açıyorsun. Ya bak faiz tartışması yürüyor Türkiye'de. Ben bir ekonomist olarak bunu sana gönül rahatlığıyla söylüyorum. Son iki PPK toplantısından önce de olabilecekleri anlattım. Ben çok iyi ekonomist olduğum için değil gerizekalı olmadığım için oluyor bu. Çok rahat anlatabiliyorum. Çünkü kimin nasıl adım attığı demin hani konuştuk ya hakimler ve savcılarla ilgili Adem Hoca'nın söylediği Adem Sözeyir'in. Aynı şey ekonomi bürokratları için de geçerli. Türkiye'de ekonomide... Önde olanlar değil, onların gerisindeki bürokratlar şu anda bak net şekilde sana altını 3 kez çizerek söylüyorum, direniyorlar. Şu anda bürokraside büyük bir kilitlenme var Türkiye'de. çok büyük bir kilitlenme var hem de. Çünkü herkes başına geleceği görüyor. Ya üzerine bırakılacak bu işler. Türkiye'de insanlar yani bir yandan bir köpeğin kakasıyla uğraşıyor. Bir yandan herkes saat 12'yi geçse resmi gazete yayınlansa da okusak diye bakıyor. Para politikası kurulu toplantısı izliyor. Ya hatırlıyor musunuz, size burada bir şey söylemiştim. Bakın Erdoğan, bilerek söylüyorum bunu, altına kendi imzamı da atarak söylüyorum, iddiayla söylüyorum. Erdoğan bir şey yapacağı varsa bile, eğer birileri onu istediyse, bak böyle yapacak, mutlaka yapacak, görürsün ulan yapacak denirse, yapması elzem bile olsa yapmaz. Ben çok iyi biliyorum, bak bu yayının da izleyicisi kendisi, adını vermeyeceğim. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki çok üst düzey bir ismin bakanlığını engelledim, isteyerek değil. Gerçekten haber doğruydu, bakan olacağını öğrendim, kendisi de izliyor yayını. Sonradan bakan oldu ama ben engelledim, çünkü ben yazdım bunu. Atacağı adımı öğrenmiştim. Birinci elden öğrenmiştim hem de. Yapmadı. Şimdi aynı şekilde Lütfü Elvan istifa etti mi? Görevden affını istedi mi? Çok özür dilerim. Resmi gazete kovalıyor herkes. Ya da çok beklersin güzel kardeşim. Sadece biri istedi, yaptı dedirtmemek için bekleyecektir Erdoğan. Yani bu yayını izleyenlerin tamamı o istifanın gerçekleşmeyeceğini biliyordu. Yalan mı? Biliyorsunuz değil mi? Ya bu yayını izleyen herkes bunu biliyordu kardeşim. Biliyor olması lazım, ben söyledim çünkü. Çok açık, çok net bu. Yapmaz, o adımı atmaz. Ne zaman olacak? Olmak zorunda. Zaten şansı yok ki. Ama Lütfü Elvan gitse, yerine başkası gelse ne değişecek? Gerçekten çok içten soruyorum bu soruyu. Ne değişecek? Karar onlar almıyor ki. Ya Merkez Bankası'nın başında gerçekten bir ekonomist olsa, şu atılan adım, adımı geç, adım beklenen adım ya zaten ne olacaktı da, o açıklamanın sonundaki cümle konur muydu yani biz Aralık'ta da devam edeceğiz diye? Bir ekonomistin yapacağı bir şey değil ki o. Ya her şeyden önce şöyle bir açılım yapamaz bugüne sağlıklı bakabilen sıradan bir ekonomist. Şunu söyleyemez kardeşim. Yani biz Aralık ayında da şöyle bir adım atacağız. Bu belirsizlik içinde hiçbir şey söyleyemezsin sen. En fazla söyleyebileceğin Merkez Bankası Başkanı, Para Politikası Kurulu üyesi olarak en fazla. Enflasyonla mücadelemiz devam edecek. En fazla bunu söyleyebilirsin. Kalanını söyleyemezsin. Ekonomide belirsizlik var çünkü. Ama yazıyor adam. Tahmin etmek zor mu? Yok değil. İşte burada konuştuk. Çünkü ben çok müthiş bir ekonomistim. Alakası yok. Alakası bile yok. Aptal olmamak yetiyor bunu anlayabilmek, görebilmek için. Toplumsal goygoya gelmemek gerekiyor. O kadar. Gazete Pencere bunu yazmış. Erbaş 16 milyarlık bütçeyi az buldu. Hakkı kardeşim, toplum böyle yönetmeye çalışıyorsun sen. Erdoğan Bayraktar AKP'yi eleştirmeye devam etmiş. İstanbul Belediyesi'nin Fikirtepe'de verdiği 5,5 emsal değerin hem Fikirtepelileri mağdur ettiğini hem de kentsel dönüşümün önünü tıkadığını söylemiş. Çok şaşırtıcı. Gerçekten şaşırdım. Nasıl yaptılar bunu ya? Normalde hiç yapmazlardı. Elinden kaydıysa demek. Neyse, yani bu yayını dikkatli izlemeniz size böyle şeyler kazandırabilir. Gecenin saat 12'sinde mesela siz başkaları gibi resmi gazete beklemek zorunda hissetmezsiniz kendinizi. Cumhuriyet'in manşeti 140 milyar dolar sattılar. Sorun faiz değil enflasyon diyen Serden geçti. Kayıp dolarlara da açıklık getirdi. Jale Özgentürk'ün haberi. 2001 krizinin Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serden geçti. O dönemi yaşayanlar, gazeteciler değil sıradan yurttaşları da bu ülkenin hiç bu işlerle ilgilenmeyen insanları da hatırlayacaktır. Merkez Bankası Başkanı yapıldı ve o başkanlığın ardından Türkiye'de uygulanan güçlü ekonomiye geçiş programı, Kemal Derviş'in güçlü ekonomiye geçiş programının yürütücüsü oldu aynı zamanda. Ardından da biliyorsunuz Durmuş Yılmaz'a koltuğunu devretti emekli olmadan önce. Serden Geçti'nin sözleri var Jale Özgentürk'ün haberinde. Diyor ki satılan 128 değil 140 milyar dolardı. 73 milyar doları şirketlere gitti. 200 milyar dolar borçları vardı. 124 milyar dolara indi. 60 milyar dolarını da yurttaş aldı. Neden alır bir ülkenin 81 milyon vatandaşı 60 milyar doları? Soru. Ekonomist olmanız gerekmiyor. Kendi ekonomisine güvenmezse, en azından dolardan 3-5 kaybetmem kardeşim, hiç değilse sabit kalır diye düşünüyorsa o ülkenin ekonomisi patlamış zaten. 60 milyar dolar diyor Süreyya Bey. 2004 yılında 34 yıl aradan sonra enflasyonu tek haneye indirdiklerini anlatan Serden Geçti. Bu bağımsız bir bankayla oldu. Ben de anlatmıştım aynı şeyi, siz hatırlayacaksınız. Hükümete 2003'te önerdim. 2006 başında paradan 6-0 attık. Şimdi 10 yıldır hedefler tutmuyor. İnandırıcılık yok. Atılan 6-0'ın biri döndü bile değerlendirmesini yaptı. İşte eski Merkez Bankası Başkanı söylüyor. Sefa Uyar'ın bir haberi var. Ben sosyal medyada haberi gördüm önce. Tabii ki ismi yoktu, kimin yaptığı falan. Biri araklamış, döndürüp duruyordu. Adnan Oktar belgeleri yok sayıldı. Adnan Oktar grubuyla bağlantısı ortaya çıkan Murat Atik'in Devlet Demiryolları Genel Müdürü olarak atanmasına ilişkin HKP tarafından yapılan suç duyurusunda Halkın Kurtuluş Partisi soruşturmaya yer olmadığına karar verildi. HKP karara itiraz etti. Savcılık Atik hakkındaki bilgilerin soyut ve genel olduğunu, delile dayanmadığını, somut bilgi veya belge bulunmadığını savundu. Oysa parti belgelerin resmi belgelerde yer alan özellikleri olduğunu söyledi. E doğru. Görmeyelim. Biz bunu görmeyelim. Bravo. Bravo. Ya fikri takipten bir gazeteci olarak vazgeçmeyen bir siyasetçi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eskişehir Milletvekili sevgili Utku Çakır Özer. Hatırlıyor musunuz? Gri pasaportla yurt dışına kaçırılan insanlar çıkmıştı ortaya. Bir dönem bunu konuştuk biz. Bayağı bunların gri hizmet pasaportu var. Hizmet pasaportu. Gidiyorlar, dönmüyorlar mesela. Hatırladık mı? Onlarla ilgili ne oldu diye Utku devam ediyor sorgulamaya. Diyor ki sorumlular Türkiye'de hiçbir şey yapılmadı şu ana kadar. Bak bu devran dönecek. Bu devran dönecek kardeşim. Burada imzayı atan, sorumluluğu olan bunlar biliniyor. Sen zaman aşımına falan uğrayacağını düşünüyorsun ama öyle bir şey yok. Bu insan kaçakçılığı. Ya bu çok büyük suç. Dünyanın her yerinde çok büyük suç. Ve ortaya kabak gibi çıkacak bu. Ne yapacaksın sonra? Yani ne yapmayı planlıyorsun? Gerçekten çok merak ediyorum. Bitsin bu işkence, sür manşet Hazal Ocağan haberi, şu kış saati uygulaması, dünyanın en büyük saçmalığı, dünyanın en büyük saçmalığı, hiçbir boka yaramadığını biliyoruz, elektrik tasarrufu yaptırmıyor, para kazandırmıyor, hiçbir şey. Sadece bir kişinin inadı, böyle yapacağız. Sabahın kör karanlığında bebebelik sokaklara dökülüyorlar. Kreşe giden mi isterse, herkes uyuyor. Trafikte mesela dikkat ettiniz mi? Ya dikkat ettiniz mi demeyeyim. Çoğunuz o saatte yola da çıkıyor olabilirsiniz. Haksızlık etmeyeyim de. Ya uyuyan insanlar araba kullanıyor. Vallahi uyuyor insanlar. Bak çok ciddi söylüyorum. Servislerde mesela geçen okul servislerine bakın. Bütün çocuklar uyuyor. Günahtır ya. Ya insanlığa aykırı kardeşim bu. İnsanlığa aykırı. Bağırıyorsun, bas bas bağırıyorsun. Yapan bu iktidar ya, takıntılı iktidar, bunlar yaptı. Şimdi kaldırmıyor. Selektör abi gitti. Çok oldu gideli. Instagram'dan istifa edeli. Ama hala devam ediyor. Sabah. Bak sabaha sorarsan mesela. Sabahın bambaşka bir dünyası var. Türkiye 5'ten büyüktür. Van'da semt pazarındayız. Esnaf kanaatkar. Ürün bol ama fiyatları 5 zincir market yükseltiyor diyorlar. Yavuz Donat'ın haberi. Ben şimdi soruyorum kardeşim size. Bak ben. Hani burada daha önce de konuştuk ya. Etrafımdaki pek çok insan bana şunu söylüyor. Vallahi doğruya doğru. Unutturmayın, cuma günü dertleşme yayınında da konuşalım bunu hatta. Çok insandan duyuyorum ben bunu. Burada zaman zaman sizlere de okuyorum gelen maillerden. Ya sen insanlarla, aynı camianın içinde olduğun insanlarla geçinme yolunu seçmiyorsun. Kardeşim ben geçinmek istemiyorum böyle insanlarla. Van'da 5 büyük market yükseltiyor fiyatı, öyle mi? Güzel. Peki 5 büyük marketin yükseldiği Van'da esnafla konuşuyor Yavuz Donat. Şunu soruyor mu mesela? Unun çuvalı 50 kiloluk ekmeklik unun fiyatı nasıl çıktı 200 liradan 360 liraya? Hangi 5 market yükseltti bunu? Marketten almıyor ki bu insanlar 50 kiloluk unu. Toptancıdan alıyor. Bir fırın. Van'daki herhangi bir şeye gidin. Fırına gidin. Vallahi bak. Gidin sorun. Sormaz. Soramaz. Sonra meslek büyüğü. Yok kardeşim, öyle meslek büyüklüğü yok. Meslek büyüklüğü yok. Bülent Çık'ın dediği doğru. Durduğun yer belirleyecek seni. Hangi siyasal görüşte olduğunun bir önemi yok. Ama durduğun yer belirleyecek. Şunu yapabiliyorsan, şunu yazabiliyorsan artık her şey geçmiş zaten. Çok güzel. Mehmet Barlas'la şahane yan yana çok güzel görüntü sergiliyor. Tebrik ederim. Vallahi tebrik ederim. Birilerinin meslek büyüğü benim değil. İşte ondan sonra oraya geliriz. Ya cenazeni kaldıracak kimseyi bulamam. Ya kardeşim boş ver, belediye kaldırır. Vallahi. Şöyle bir kötülüğe boyun eğmektense, yan yana durmaktansa belediye kaldırsın ya. Ciddi söylüyorum. Nasıl olsa kalmaz ortada. Şöyle bir kötülüğün yanında durmaksa, yok ben almayayım ya. Hiç utanma, arlanma, hiçbir şey yok kimsede valla. Van'da 5 büyük market fiyat yükseltiyor. Van'daki yoksulluğun sebebi 5 büyük market. Normal ya. Sözcü millet kanı alıyor. Bakın AKP'liler ne diyor manşetiyle çıkmış. İlk yayında kullandık Sözcü'nün manşetinden de. Metin Külünk'ün, Serdar Çam'ın, Zülfü Demirbağ'ın ve Mehmet 55'in sözleri. Hepsi birbirinden saçma. O yüzden üzerinde durmaya gerek yok. CHP pazar pazar dolaşıyor. Normal. Çok normal. Bak çağrıdır kardeşim. Şurada konuşan isimler Zülfü Demirbağ. Buyurun Maltepe pazarına bekliyoruz. Bugün pazar var. Benim doğup büyüdüğüm ya. Çok da güzel pazardır ha. Vallahi bak. Maltepe Camii'nin üstünde yokuşun sonunda. Vallahi bir gidin. Hadi bir gidin, biz de görelim. Arkadaşlarıma talimat verdim, Anadolu'ya çıkın. Ya sizin arkadaşlar Anadolu'ya çıkmış, parti toplantısı yapıyor sadece. Kapalı salonda kendilerine konuşuyorlar. Niye hiç pazardan haber gelmiyor MHP habire? Bak 3 hafta oldu ya, 3 haftadır her gün soruyorum. Niye kardeşim? Bir tane Kırşehir'den, Semt Pazarı'ndan bir tane MHP haberi niye gelmiyor? Vallahi bak Yozgat'tan, Çorum'dan, Çankırı'dan niye gelmez? Parti toplantısı. Hepsi. Bak şimdi. Latif Sansür bir haber yapmış. Gübreye 16 ayda 35 kere zam geldi. Tonu 1800 liradan 11.700 liraya yükseldi. 10 kat artmış. Keşke Yavuz Donat'ın haberi olsa bundan, değil mi? Vanlı üreticiye söylese. Ya 5 büyük market sizin gübreye zam yaptı. 1800 liraydı, 11.700 lira yaptı. Bu 5 büyük market. Sadece onlar yapıyor. Ekmek haberi burada da var. Ekmek 4 lira olabilir haberi. Yani hakikaten Allah artık yardım etsin diyeceğim ama ya bunun Allah'la bir alakası yok kardeşim ya. Bu kul işi, tamamen kul işi. Bir gün eşitlik, özgürlük, adalet, memlekete sol gerek manşetiyle çıkmış. İktidarın yol açtığı yıkım büyürken sol parti mitinginde buluşan binler artık yeter dedi. Mitingde konuşan, işleyen memleketi bu kötülükten kurtaracaklarını söyledi. Bakalım bakalım bakalım. Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen'in sözleri var. Omuz omuza verelim. Ülkenin tepesinde zorbalıkla duranları hemen gönderelim sözleri. Asgari ücrette tek rakibimiz Arnavutluk, Aziz Çelik'in yazısı 284 euro Türkiye'de asgari ücret. Arnavutluk'ta 245, Avrupa'da ortalama 1500. Zaten bunu AKP'liler de söylüyor 1500 euro diye. Ama onların çoğu kiraya gidiyor. Oysa bizde asgari ücretlerin hepsinin hanı hamamı var. Kira geliri var. Onlar topluyor. Artık öyle bir yalan ki bu. Yani neresinden tuttururum diye bak düşünmüyor bile ya. Nasıl olsa diyor yalanı söyledi bizden ulan diyor ne olacak? Ne olacak buna sallarım atarım tutarım. Olmadı 5 güne Selanik 6 güne Atina'ya giriyoruz derim. Yürür gideriz yani. Evrensel'in manşeti iktidar 3 çocuk yap gerekirse devlet bakar derken Filiz'i yalnız bıraktılar. Filiz 43 yaşında, babadan kalma 700 liralık yetim aylığıyla 3 çocuğuna bakıyor. Çocuğunu kreşe veremediği için çalışamayan Filiz'in yardım başvuruları ayrıldığı imam nikahlı eşi eski eşi gerekçe gösterilerek sürekli reddediliyor. Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Adile Doğan, imam nikahını meşrulaştırıp medeni hukuk haklarını tırpanlayan, kadınlara güvencesizliğe iten iktidar, Filiz'in bir başına üç çocukla sürdürmeye çalıştığı hayata desteği gereksiz görüyor diyerek tepki gösterdi. Ya bu arada arkadaşlar bakın, şimdi hafta sonu hanımefendinin ismini unuttum. Yayını izliyorsanız lütfen siz yazar mısınız? Şeyi açtım, YouTube chat'i açtım. Twitter'dan da yazabilirsiniz. Hatta bir dakika ya bulurum. Bir dakika bulurum bulurum. Ya olur mu? Tabii benim bulma şansım var onu. Bir saniye durun. Hemen söyleyeyim. Hatırlıyor musunuz? Ben burada Selahattin Demirtaş'ın sözlerinin üzerinden, onun hani politik yola yaptığı açıklamanın, yazdığı yazının arkasından bir şeyden bahsettim. Dedim ki bakın, Cuma günü açtık hep beraber. Evrensel Gazetesi'nde bu haber yok. Olmayacak da dedim. Olmayacaktı. Evrenselde haber yoktu. Haberin eleştirisi vardı ama hatırlayacaksınız. Birinci sayfadan. Neden helalleşme olmaz? Antiri kuntiri epeyce bir şey yazmışlardı. Heh. Deniz Hanım. Deniz Foçalı. Burada mısınız Deniz Hanım? Şuradan da açayım. Twitter'da açık, oradan da yazabilirsiniz. Deniz Hanım şöyle bir şey yazmış. Ünsal Bey, evrensel haberi yapılmadı değil. Haber var ama henüz bununla ilgili özel bir değerlendirme yok. Hayır efendim, haber yok. Bakın ben Twitter'dan hafta sonları mümkün olduğunca az yazıp çiziyorum oraya. Dikkatinizi çekiyordur zaten. Kafayı biraz soğutayım diye. Ama Deniz Hanım sonradan kendisi de itiraf etti zaten. Haber yoktu ki gazetede. Haber gazetenin internet sitesinde vardı. Küçücük, kapkadar. Ama haberin eleştirisi yapılmaya devam edildi. Deniz Hanım, üzerinden 3 gün geçti. Ben tekrar söylüyorum. O haber olmayacak Evrensel Gazetesi'nde. Hiç kimse kahramanlık hikayesi falan anlatmasın. Özellikle şundan rahatsız olmuş. Diyor ki, helalleşme konusunda size katılıyorum ama gazeteye de haksızlık olmuş. Hele de faşist ithamı bayağı ağır oldu. Hayır. Ben orada gazeteye faşist demedim ki. Kendimi de içinden çıkarmadan, kendimi de içine sokarak herkes içindeki faşisti öldürmeli dedim. Üzerinden 3 gün geçti Deniz Hanım. Hatta Politik Yolda yayının üzerinden 4 gün geçti. Nerede Evrensel'de haber? Ya bakış işte bu yüzden farklı kardeşim. Bir farkı yok. Bazılarınızın ağrına gidiyor böyle söyleyince. Gitsin. Gitsin. Böyle dostluk olmaz ki. Yani gerçeği görmeyeceksin, gerçeği göstermeyeceksin. Evrensel Gazetesi bu haberi yapamaz. Yapamadı, yapamayacak. Bu kadar basit. Hiç kimse hikaye anlatmasın. Ve Selahattin Demirtaş'ın sözleri ağırlık olarak kalacak üstlerinde. Bundan sıyırma şansları yok. Yok kardeşim. Yok. Ama bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Lütfen bunu daha önce söylediğim için bir kez daha söylüyorum. Bakın Türkiye'de etnik siyaset etkisini kaybetti artık. Bunun hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Cihangir Solcu grubunun pazarlama yapmasına falan bakmayın. Hiçbir önemi yok bunun. Şu anda siyaseti idare eden şey bu. Açlık. Ötesi yok. Yoksulluk. Ve yoksulun Kürt'ü, Kürd'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Abaza'sı falan yok. Yoksul yoksuldur. Aç insanın ırkı, kurgusu, bilmem nesi sorgulanmaz. Bu yaptı, Evrensel'in bu yaptı. Her şeyi bırakın. Hani bir gazetecilik açısından ayıp, utanç verici bir şey. Ama o başka boyutu işin. İşe de yaramaz. Bundan emin olsun. Çok iyi niyetle mesela hanımefendi savunabilir onu. Faşist ithamı ağır oldu. Ben onda ithamda bulunmadım. Kendimi de içine katarak. Herkes içindeki faşisti öldürmeli. Evrensel'in bu yaptığı da onu gösteriyor dedim. Şimdi yalansa yalan deyin kardeşim. 4 gün geçti üzerinden. 4 koca gün. Nerede haber? Sadece haber yok demiyorum. Haber olmayacak da diyorum ayrıca. Cuma sabah söylediğimin arkasındayım ben. Ha öyle bakacak olursan da böyle solculuk olmaz güzel kardeşim. Anlatıyorsun ya hikaye. Bak bu etnik milliyetçilik. Etnik milliyetçilik bu o kadar. Senin işine gelmiyor. Demirtaş'ın helalleşme sözünden rahatsız oluyorsun bu yüzden işte. Ol ama daha çok olursun ben sana söyleyeyim. Çünkü Türkiye'de siyasetin gittiği yer burası. Birileri ısrarla görmezden geliyor bunu. Ama gerçekle karşılaşmak çok zor bir şey değil. Acılı ama çok sıkıntılı olur. Vallahi bak. Çünkü kabullenmek zorunda kaldığın anda çok çok çok çok acayip bir yerde olursun. Güzel kardeşim. Yusuf Alparslan Kargın, bağımsız sol çizgi kurmaya çalışanlara tepkini Evrensel'e sallayarak yapıyorsun Ünsal abi. Bravo. Alakası yok. Niye Evrensel'e sallayayım kardeşim? Bak ben bir gerçeklikten bahsediyorum. Bana de ki sevgili kardeşim Yusuf Alparslan Kargın, ne güzel adınla soyadınla fotoğrafınla yazmışsın. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen bana de ki hayır, hayır ya Evrensel bu konuda tarafını seçti kardeşim. Bak böyle bir şey yaptı. Ondan sonra ben seninle bağımsız sol çizgiyi konuşayım. Hadi. Bu kadar basit değil bu iş. Bakın bizim bugün Türkiye'de ihtiyaç duyduğumuz yeni iktidar yapısında bu düşüncelerin hiçbirine yer yok. Çünkü biz bunların kötülüğünü yaşadık. Son 20 yılda beterini yaşadık. En pisini yaşadık. Bu değil. Buradan çözüm çıkmaz. Bak denemesi bedava. Hala yaşıyoruz. Hala görüyoruz kardeşim. Yusuf Alparslan Kargın. Lütfen güzel kardeşim de ki hayır öyle olmadı ya. Hayır öyle evrensel böyle yaptı. Lütfen de. Selahattin Demirtaş HDP'nin eski eş genel başkanı hukuksuz yere tutuklu tutuluyor. Hukuksuz yere. Ve adam orada siyaseten bir önermede bulunuyor. Evrensel niye görmüyor bunu? Bunu sormak benim hakkım değil mi? Bağımsız sol çizgiyi zedeleme çabası mı bu gerçekten? Sevgili Yusuf. Bence bir daha düşün. Düşünmekte fayda var. 4 koca gün geçti üzerinden. Bak sadece yok demiyorum, bir daha söylüyorum. Olmayacak da ayrıca. Yapamaz ki. Ama helalleşme üzerinden sallamaya, silkelemeye devam et. Ama Selahattin Demirtaş'ı görme. Sonra birinci sayfadan işte sol hareket, onurlu yarınlar kuracağız. Böyle onurlu yarın kurulmaz güzel kardeşim. Böyle olmaz. Fikrini görmezden gel adamın. Ya görmezden geldin. Bak yayının başında söyledim ya. Türkiye'de savcılar İçişleri Bakanı'nın ihbarını ihbar kabul etmiyor. Kürtlerin şu anda elinde var olan Kürt siyasal çizgisinin medya organı diyebileceğimiz Evrensel Gazetesi, Kürt siyasal çizgisinin Başat Partisi HDP'nin haksız yere tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözlerini görmezden geliyor. Sevgili Yusuf, bence bunun üzerine bir düşün ya. Beni suçlamak tamam kolay. Gerçekten buradan bir şey de çıkartırsın. Yani sen kendince çıkartabilirsin ama buradan sonuç çıkmaz. İnsanlara dürüstçe gazete yapanlar o iş başladığı anda evrensel yok olur. Yaz bunu da bir yere. Bak bunu hasbelkader bunca senedir gazetecilik yapan biri olarak söylüyorum. Yaz bunu bir yere. Sonra çok çırpınırlar. Çok çırpınırlar. Yok oldu, gitti gazete falan. Vallahi kendi yapıyor. Sonra bunu söylüyorsun. 1000 dereden su getiriyor insanlar. 500 tane mail geliyor. Gazete çalışanlarından geliyor mesela. Ama ayıp ettin. Ayıp mayıp etmedim kardeşim. Bak hala ortada duruyorum. 4 koca gün geçti ya. Hiç mi rahatsız olmadınız? Hiç huzursuz olmadınız mı? Sizce gerçekten Selahattin Demirtaş'ın helalleşme çıkışı hakikaten birinci sayfa olmayı hak etmiyor mu? Vallahi bak merak ettiğim için soruyorum. Etmiyor diyorsan, hak etmiyor diyorsan üzerine tartışırım seninle. Yeni Şafak'ın sür manşeti. TOG'a isteyen herkes ulaşabilecek. Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli araç TOG 2022'nin son çeyreğinde yola çıkacak. Tesadüfe bak. 2023 öncesi. 3600 ek gösterge 2022 son çeyrek. Emeklilikte taşa takılanlar 2022 son çeyrek. Öğretmen atamaları hepsi. Atanamayan personel tamamen 2022 son çeyrek. Çok ikna edici. Ya insanlara söylediklerini unutuyorlar zannediyoruz. Bak bu arabayla ilgili söylenen bir söz vardı hatırlıyor musunuz? Hadi bir hafıza yoklaması yapalım hızlıca. Aracın fiyatının tahminen ne kadar olabileceği söylenmişti. Buyurun box başladık. Konuşuldu çünkü bunun fiyatı. TOG grubunun içinden aracın ortalama fiyatı üzerinden konuşuldu. Hadi hatırlayan var mı içinizde? Bakalım kim bilecek? Şuradan Twitter üzerinden de açayım. Oradan da bakayım. Bu fiyat konuşuldu kardeşim konuşuldu. Biz de burada yayında konuştuk hatta. Dedik ki ulan ucuz değil ama demek ki adamlar orta segmentin üzerinde. Zeki Enes Akkan yaklaştın ama öyle değil. Öyle anlatılmamıştı. Bize söylenen o değildi. Dedik ki orta segmentin üstünde bir araba yapmışlar. Aşağı yukarı aynı. Yani öyle konuşulmuştu. Kulağın üstüne yatmış herkes yine maşallah. 40 bin euro. 40 bin euroyu bugün Osmanlı'ya vurduğun zaman ne kadar ediyor? Hadi bakalım. Şuradan dur. Canlı dakika ve skor alalım. Euro 12.600. Çokmuş be hacı. Çokmuş valla. 500 kağıdı geçiyor. Bak mesela arabanın fiyatı bile fark etti görüyor musun? 40 bin euro. Bu bir de çok affedersin ama çıplak fiyat. Vergi yok daha bunun üzerinde. ÖTV'si, boku püsürü, plaka masrafı. Şimdi Yeni Şafak'ın haberine bir daha bakalım. Ne diyordu efendim? TOG'a isteyen herkes ulaşabilecek. Yani dokunma anlamında muhtemelen. Hani millet bahçeleri gibi millet galerileri yapılacak muhtemelen. TOG sergilenecek, isteyen yanına gidecek, Instagram fotosu çekecek, dokunacak falan. yeni evlenen çiftler gelecek, TOG'un önünde düğün yapacak. Herhalde öyle yani, isteyen herkes ulaşabilecek, o demek. Ben başka türlü çözemiyorum. Erdoğan döneminde dolar 19 yılda 6,5 kat, önceki 20 yılda 11.882 kat arttı, diyor gazete. Hiç utanma arlanma yok, hiç yok, hiç yok. Yani Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor kırarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doların son dönemindeki spekülatif artışı nedeniyle hedef alınması dikkat çekiyor. Kimin? Bizim, çok dikkatimizi çekti. Bazılarının hafızası zayıf da olsa tablo açık. Son 19 yılda dolar Türk lirası karşısında 6,5 kat değerlenirken, istikrarsızlık hükümetlerin ve koalisyonların iş başında olduğu 1981-2001 yılları arasında tam 11.882 kat arttı. Bilin bakalım o dönemde SSK'nın başında kim vardı? Kılıçdaroğlu. Artık salla yani, tutturabileceği bir yer yok. Mecbur atıyor. Peki Acı, okurlarına şunu da söylemek ister misin? Bu arada 6-0 attın bir de. Yok, bununla alakası yok. Ne alakası var? Üfür üfür söyle. Alacak. Yok, ben millet galerileri fikrimde ısrarlıyım. Millet bahçeleri gibi millet galerileri yapılsın, TOG sergilensin, isteyen Instagram'a çekmek için işte profil fotoğrafı yapsın, yeni evli çiftler önünden nikah kıysın falan. Bence iyi fikir. Akşam gazetesine bakalım. Hafter'den kurtuluş manşetiyle çıkmış akşam. Libya'nın Sirte kentinde kaçırılan 7 Türk, MİT ve Katar istihbaratının ortak operasyonuyla kurtarılıp yurda getirildi. İlk tebrik Başkan Erdoğan'dan geldi. Başkan! Kutlarım dedi muhtemelen. Evet. Bakalım. Ya 16 yaşında alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü bir trafik polisini şehit etti. Denetimden kaçarken. Türkiye'de artık bu trafik işi cinnet boyutunda geçti bizde. Ciddi söylüyorum. Yani erkek şiddet sonucunda ölen kadınların sayısı o kadar arttı ki. Mesela kadına şiddet konuşuluyor, kadınların ölümü konuşuluyor. Ama bir yandan trafik sessiz sedasız can almaya devam ediyor. Hiç kimse de ilgilenmiyor. Akşam da TOG haberi yapmış ama bakmış ki olmaz, bu çocuk okumaz. Kenara köşeye sıkıştırmış, hap kadar bir haber. Güzel promosyon yapmışsınız da hoca olmaz o. Vallahi olmaz. Bak çok ciddi söylüyorum, olmaz. Ya olmaz, hiç kurtarmaz. Bak dünyanın en manyak gazetesi. Rüzgar'ın oğlu Toprak ilk kez işe yarar bir manşetle çıkmış. Bir superbike şampiyonu çıkarttık. Vallahi bak yani bir motor sporunda dünyanın bir numarasını çıkarttı ülke. Toprak Razgatlıoğlu, babası da işte Ayhan Razgatlıoğlu, biliyorsunuz. Hani tek teker Ayhan, herkes öyle diyordu. Bir motor kazasında hayatını kaybetti. Şey tek teker Arif, tek teker Ayhan diyorum, tek teker Arif. Ve şimdi gencecik bir adam dünya şampiyonu oldu. Son yarışı kaybetti Endonezya'daki. Gördünüz mü bilmiyorum ama ikinci oldu. Ama toplam puana baktığın zaman, kazandığı yarışların toplam puanına baktığın zaman dünyanın en büyüğü oldu. Çok acayip bir şey ya. Helal olsun. Yayın arasında çok fazla mesaj gelmiş. Ne oldu? Yenildiniz diye mi konuşmuyorsun? Yok, neyini konuşmayalım ya. Ben futbolu hep sona saklıyorum biliyorsunuz. Galatasaray kendi stadında Fenerbahçe'yi ağırladı. 2-1 yenildi. Hem de kötü yenildi. Gerçekten kötü yenildi. 90 artı 4'te mi 5'te mi 7 golü? Bunun bir önemi yok. Bunun hiçbir önemi yok. Türkiye'de hakem istikrarsızlığı görüldü. Verdiği bütün kararlar yanlıştı anlamında söylemiyorum. Sakın öyle düşünmesin kimse. Yani sonuçta Fenerbahçe'nin galibiyetine gölge düşürecek değiliz. Yendi. Bayağı kütür kütür yendi yani. Bu kadar açık, bu kadar net. Fatih Hoca ısrar ediyor. Hala aynı adamlarda. Mesela 65 dakika Halil'i görmüyor ya. Görmüyor. Sağda gezdiğini herkes görüyor. Hoca görmüyor. Aynı adama mecburmuşuz gibi takımın içinde. Sen kenarda oturan kimse yokmuş gibi. Sonra yeniliyorsun. Yenilirsin tabii. Halil Umut meğler. Hakikaten meğledi. Yani son 10 dakika büyük meğledi sahada. Ama yani bunu götürüp tamamıyla hakeme bağlamak falan mümkün değil. Atamıyorsun kardeşim. Atamıyorsun. Son vuruşu yapacak adamın yok. Bu kadar net. Yok. Cagney'in pozisyonunda verdiğin faul. Eğer veriyorsan onu. Bak bu hakkındır. Golü iptal ettin. Ya tamam, vardan çağırdılar. Gittim baktım. Nick yok, faul yapmış. Ya maçın zon pozisyonu kardeşim. Aynısı. Aynı pozisyon. Yapsana. Ceza sahası içinde yapıldığında ne deniyor ona? Hep beraber penaltı. Değil mi? Ver. Hiç kimse seni eleştirmesin. Ama öyle ya da böyle. Fenerbahçe Galatasaray'ı kendi stadında 2-1 yendi. Bu kadar. Hani burada konuşulmayacak bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? 2 yıl önce 29 bin aldığım motor bugün 72 bin lira yazmış bir izleyici. Kadar mı ki? Oo, 3'e katlamış ya. Vay arkadaş. 2 yılda 3'e katlamış fiyatını. Buyurun. Bir tane çok zorlama haber vardı, onu okusam mı diye düşünüyorum ya. Elektrik. Çok ittirmişler. Elektrik arayı açmış. Air yazmış oraya İngilizce. Hava. Air. A-I-R. Elektrik. Rolls Royce elektrikli uçak yaptı. 60 saniyede 3000 metre yüksekliğe tırmanma rekorunu kırdı. Uçakta 6000 hücreli bir pil kullanıldı. Ulaştığı 623 kilometre hızla rekor kırdı. Siemens'in uçağının rekorunu ikiye katladı. 3 kilometre mesafede 555.9 kilometre hıza ulaştı. Kardeşim bana anlat. Herkes ulaşabilecek mi? Bak biz aynı fiyata uçak yaptık. Şey, uçak değil, araba yaptık biz. Gerçi arabanın motoru hazır fuardan aldık. Motoru da hazır fuardan aldık. Evet yani yaptık biz. Çok pahalı oldu yalnız ya. 600 bin lira yakın fiyatı. Onu şey yapamadık, evet. Ama herkes ulaşabilecek. Millet galerileri kurulacak. Millet bahçelerinin yanına. Herkes TOG'u görebilecek. Yılan dünya. Ney? Yılan dünya. Sibel Can İstanbul'da sahne aldı. Yılan kolyesiyle geceyi aydınlattı. Sevan Bıçakçı tasarımının fiyatı dudak uçuklattı. 1.1 milyon lira. Yakışır hocam be. Vallahi yakışır. Ne diyeyim ya. Hocam. Canımın içi söyle. 52 yaşında tansiyon hastası oldum. Aman geçmiş olsun, dikkat edin. Kolesterolüm de yüksek çıktı. Ekstra dikkat edin. Greyfurt suyu zararlı mı? Ya senin aklını... Bak şimdi hocanın verdiği cevabı lütfen dikkatli dinleyin. Spoiler veriyorum. Dikkatli dinleseniz de hiçbir şey anlamayacaksınız. Aranızda hekim olmayanların hiçbiri hiçbir şey anlamayacak. Hazır mısınız? Greyfurt suyu bazı ilaçların etkisini azaltır. Mesela hoca şunu merak etmiyor. Kardeşim sen psikopat mısın? Greyfurt suyuna nereden geldin? Hoca merak etmiyor. Hocanın kafada aynı noktada olduğu için. Bayağı normalmiş gibi anlatıyor. Hazır. Greyfurt suyu bazı ilaçların etkisini azaltır. Kolesterol 2 nokta. Lovastatin, atorvastatin, simvastatin, simvastatin. Hocam o düşmüş bir tane daha. Alerji, feksofenadin, terfenadin, tansiyon, nimodipin, felodipin, nisoldipin, nikardipin, verapamil. Psikiyatri, buspiron, triazolam, karbamazepin, diazepam, midazolam, setralin. Burada içinizden bir grup amin dedi muhtemelen. Dua ediliyor gibi geliyor. Mide, sisaprit, bağışıklık, siklosoprin, tacrolimus, ağrı kesiciler, metadon, iktidarsızlık, sildenafil, AIDS ilaçlarından sakinavir, ritim bozukluğu, amidoran, disopramide etken maddesine sahip ilaçları kullananlara greyfurt suyu tüketmemelerini öneririz. O oldu o zaman. Ben bir de şey yapayım. Ben başka hekimlere de bir bakayım da hocam. Olmazsa şey yapayım. Tekrar uğrayayım ben size. Ne dedi? Bilmiyorum valla. Valla biz yazarken bile büyük şey yaptık ya. Çuvalladık. Bak hoca burada da bitirmiyor mevzuyu. Diyor ki. Hazır mıyız? Her şeyi diyor benden bekleme. İlaçlarınızın diyor etken maddesini okuyun. Burada yazılanlar varsa greyfurt'tan uzak durun. Şunları herkes alsın, yazsın takvim gazetesi. Buzdolabının üstüne yapıştırın. Yetmez, cep telefonunuzda çekin, aile gruplarınıza WhatsApp'tan yollayın. Eczaneye girdin, herhangi bir şey alacaksın. Eczacıya de ki, hocam, zaten eczacının derdi başını aşmış durumda. Kan cıvıldıcı var mı diye geliyor millet. Göster. De ki, benim ilaçta bunlardan var mı? Bak zaten eczacı canından bezmiş durumda şu anda. 4 lira 14 lira 41 kuruştan euro sayıyorlar, ilaç vermiyorlar, millet gelip ona şarlıyor. Sana oradaki eski tip tansiyon aleti. Hatta bence çocukken bayılırdım ona. Şu kolonya şişeleri vardı ya, fıs fıs fıs fıs, ucundan hani şeyini açarsın, düğmesini açar, kolonya doldurturduk. Ha, onun damacanasıyla. Bak kafana kaç saniyede gömüyor onu. Bir gör. Seni eski tip tartının üzerine bağlayıp kaç dakika tokatlıyor, izle. Ya bu bir gazete. Ya adam mektuba cevap veriyor. Yazmış, yanlış saymadıysam 36 tane şey var. Etken madde var. Bak diyor ya, ilaçlara bak diyor. Mektubu yazan da şöyle diyor bu arada. Lan ben altı üstü greyfurt dokanır mı diye sorduydum. Sormayacaksın işte öyle. Sormayacaksın, öyle basit değil o işler. Greyfurt deyip çıkamazsın. Mafya gibi. Greyfurt dedin mi içeridesin. Çok zor artık. Türkiye'de gazeteciliğin geldiği yer. Ne olacak ya? İşte adam diyor ki sağlık köşesi yapıyor musun? Yapıyorum, al. Vallahi yani normalde böyle bir sağlık köşesini yapmak işte hani ne kadar sürer bilmiyorum ama ben yaparım bunu. Ciddi söylüyorum, bak yaparım. Eskilerden, yenilerden kesbiç, mektubu kendin oluştur. Oo, şahane. Aleme şan olur, yemin ediyorum. Yerim ben yani, bu gazetenin bu köşesini yerim çok rahat. Ama işte Türkiye'de diyorum ya, insanlar ahlakçı olmayı ahlaklı olmak zannediyor diye. Buradan anlatıyor, esiyor, yürülüyor, salla. İstediğin kadar salla. 33 tane şey yazıyor, etken madde yazıyor. Yazan adam ilacı doğru yazamıyor. Etken maddesi, yani ilacı buldun, etken maddesini arıyorsun şu anda. Ne tuhaf ülkeyiz, yemin ediyorum ya. Vallahi ne tuhaf bir ülkeyiz. Neyse, yeni haftayı karşıladık. Arkada şahane bir kitap var, Birhan Keskin'in kitabı. Ya Birhan Keskin'in kitabı ama Birhan Keskin'in seçtiği 54 Cemal Süreyya şiiri var aslında onun içinde. Cuma günü bir aksilik olmazsa okuruz. Onun içinden de okuruz. Başka şeyler de yaparız. Bu cuma serbest uçuş dertleşme yayını var. Çarşamba günü İstanbul'da 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde cumartesi annelerinin, cumartesi anneleri yargılamalı, görünümlü anayasal yargılama var. Bu cuma film festivali bittiği için artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hani bir taraf olmamak için. Mesela Sen Benle'nin filmi giriyor gösterime. Ya çok yürekten tavsiye ederim. Bizim festivalden Onat Kutlar en iyi senaryo ödülü aldı. Barış Bıçakçı ile beraber filmin yönetmeni Tufan Taş'tan beraber yazmışlar. Çok sağlam bir senaryo. Ben bir çok genç bir gazeteci olarak filme konu olan hikayeyi hatırlıyorum. O haberi hatırlıyorum mesela. Çok acayip bir şey gerçekten. Ama filmi izlediğiniz zaman mesela şunu da göreceksiniz. Hepiniz şunu diyeceksiniz. Bak kafadan söylüyorum. Spoiler vermeyeceğim filmle ilgili. Ama şunu söyleyeceksiniz. Oha! Bu kadar ünlü oyuncuyu nasıl toplamışlar? Sadece bu değil. Bir kere film çok güzel oynanıyor. Çok güzel oynanıyor. Oyunculukların hepsi çok iyi. Barış Falay nefis oynamış mesela. Nasıl ikna etmişler bilmiyorum ama içinizde merak edenler olabilir. Barış Bıçakçı görünüyor filmde. Normal hayatta görünmeyen bir adam. Yani yazdık, benim çok sevdiğim bir yazar biliyorsunuz. Hep anlatıyorum burada. Ya bir ünlüler geçidi gibi herkes kendi bölümünde efsane döktürmüş. Efsane döktürmüş. Çok seveceksiniz filmi. Gerçekten çok seveceksiniz. Salih Kalyon bir oynuyor mesela. Acayip güzel. Çok güzel bir film. Bizim festivalden en iyi senaryo ödülü aldı. Mesela en iyi film seçilen Anadolu Leoparı. Çok sağlam film. Çok sağlam. Gerçekten çok sağlam bir film. Orada da oyunculuklar çok güzel. Tavsiye ederim. Yani hafta sonuna yaklaşırken, yani bu hafta sonu izleyebilirsiniz bence. Çok çok güzel. Hem de hani sinema salonlarına bir desteğiniz olur. Çok iyi bir film izleyeceksiniz. Ondan emin olun bakın. Çok yürekten söylüyorum bunu. Çok güzel. Selim Düzel. Merakım bağışla, ben 1704 lira emekli maaşımda kaç yüz maaşla TOG alabilirim? Ya zaten TOG'u da G'si, bir tane G'si eksik yazmışsın Selim Bey. Olmamış. TOG'u. 2 G ile. Zor. Sizin zor. Hepimizin zor. Zaten herkes TOG'a ulaşabilecek o anlamda söylenmiyor işte. Dedim ya, millet galerileri açılsın bence. Oradan ulaşalım. Herkes gitsin fotoğraf çektirsin. Yeni haftayı benimle karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ölmez sağ kalırsam yarın sabah da buradayım. Siz bu yayına destek vermek istiyorsanız lütfen YouTube kanalına abone olun. Kanala abone olduktan sonra paralı pullu bir şey değil. Beğeni tuşuna eğer yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmağa dokunun. Yayına maddi katkı vermek istiyorsanız yapabileceğiniz yerler var. İşte katıl düğmesi var, süper chat, süper sticker uygulamaları var. Arada çok fazla mesaj geldi, kapatmadan bir cümleyle söyleyeyim de. Tişörtü sormuş herkes. Az öte git yazıyor üzerinde, gördünüz mü? Bu Ankara ağzı. Benim sevgili kardeşim Nehri yeni bir şeyler yaptı. Bu hafta boyunca giyeceğim, göreceksiniz zaten. Ankara ağzı benim de çok sevdiğim laflar. Onlardan bu az öte git, başka laflar da olacak. Nehrin'in eline sağlık diyeyim. Yayını buradan destekleyebilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal'ın adına katkılarınızı iletebilirsiniz falan filan. Ama en büyük desteğiniz burada olmak. Biz aynı şeye inanan insanlar değiliz. Öyle olmayacağız da zaten. Demokrasi dediğimiz şey de bu. Biz aynı şeye inanmak zorunda değiliz. Hiçbir zaman böyle olmayacak. Biz hayata aynı yerden bakmak zorunda da değiliz. Bizi ortaklaştıran şeyler bunlar değil güzel kardeşim. Geç bunları. Bunlar hikaye. Biz aynı ülkeyi seviyoruz ve bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz birlikte. Diğerinden vazgeçmeden, ona öteki, beriki, şucu, bucu falan demeden yapmak istiyoruz bunu. Yapabilir miyiz? Elbette yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşalım birbirimizle. Çünkü bunu yaparsak ayırmaya çalışan kaybedecek. Emin olun kaybedecek. Her kimse, adı, sanı, partisi, liderliği, hiçbirinin bir önemi yok. Geç. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.